Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Gidişat programında Gökhan Bacık'la birlikteyiz. Hoş geldin Gökhan.
Hoş bulduk. Merhaba.
Türkiye'de ilginç şeyler oluyor. Yani ilginç değil artık, alıştığımız şeyler. Bütün rakamların gerçek dışı olduğunu, işte koronada 1000 diye açıklanan rakamın 10.000, 12.000 olduğunu, doktorların olağanüstü, insanüstü çabaları sayesinde çok büyük can kayıplarının önlendiğini ama bunun bedelinde yine yetişmiş doktor hayatı ve sağlık çalışanı hayatı olduğunu görüyoruz. İktidar yeni yeni fark ediyor. Koronayı sıfırlayacağız diyor. Tabii sıfırlayabilirler. Kalem ellerinde, bir ay sonra hiç korona kalmadı da diyebilirler aldığımız önlemler sayesinde. Bu arada ekonomi bitti. Son çare olarak insanların emeklilik, bireysel emeklilik fonlarını denetlenmeyen gayya kuyusu olan varlık fonuna 155 milyar lirayı aktardı. Belki bir yıl nefes aldıracak bir hamle oldu bu AK Parti'ye. Ama şey kesin, milletin emeklilik birikimleri deve oldu diyebiliriz. Yani orada bir para kalmayacağı kesin. Diğer yandan işte Yunanistan'la anlaşmazlık sürüyor. Bir yandan masadayız diyorlar, bir yandan Ege'deki tahriklerini sürdürüyorlar. Uluslararası hukuka saygılıyız diyor ama işte en önemli anlaşma Uluslararası Deniz Hukuku Anlaşması'nı Birleşmiş Milletler'in imzalamıyor. İmzalamayı kabul etmiyor. Elbette Türkiye'nin haklı olduğu, çıkarlarını koruması gereken alanlara var. Bu üslubuyla son kertede işte Balkanlardan bile dışlandı. Kosova'nın Sırbistan'la yaptığı anlaşmadan, İsrail ilişkilerini normalleştirecek olmasından bile haberi olmadı. Trump'la Sırbistan Başbakanı'nın basın toplantısında öğrendi bu gelişmeleri. Ki iddiaları Balkanlar Türkiye'nin en önemli etki alanlarından biriydi. Etkisi sıfırlanan bir Türkiye. Şimdi bu bir kitap okuyorum. Müslüman kardeşlerin tarihiyle ilgili. Çok yakından bildiğim tarih değil. İşte Hasan Albanlı'nın ortaya çıkışı, sonra onun yerine Seyit Kutup'un geçişi süreçleri var. Birincisi gördüm İhvan çıkışında şiddete başvuran İngilizlere ve İsrail'e karşı Nazi benzeri bir örgütlemeyle, gençlik örgütleri, SS'ler benzeri yapılanmalar kuran, tıpkı Erdoğan gibi işte eşcinselliğe, eğlenceye, müziğe, içkiye karşı bir yapıda. Benim dikkatimi çeken Albanlı'nın kimliği. Erdoğan'a çok benziyor. Herkesle çok çabuk anlaşabiliyor. Bir yandan gidip uzlaşıyor, diğer yandan tehdit ediyor. Bir de pazarlık sevmiyor. Kendi ya da Mısır'ın hakkı olduğu gördüğü şeyin gerekirse şiddet yoluyla alınmasını, pazarlık masasında vakit kaybedilmemesini öngörüyor. Gandhi'den vesaire farklı. Bu Erdoğan'ın etkilendiği bir kişilik midir Hasan Albanlı?
Şimdi Ergun şöyle söyleyeyim, biraz dinleyicilere iddialı gelebilir ama Çağdaş İslami Hareket dediğimiz şey Türkiye'de ister İslamcılık olsun, Erdoğan'ın da, şimdi Erdoğan tek başına bir figür ama Erdoğan'ı var eden Refah Partisi'nin ilk kökenlerine giderseniz İskender Paşa dediğimiz Türkiye'de Nakşilik içinden çıkmış bir siyasi İslami hareket. Türkiye'de isterseniz oradan çıkın Nurculuğa bakın, yani kendini İslamcılıktan ayırt eden, kalkın Ürdün'e gidin, oradan Mısır'a gidin. İslam dünyasında Çağdaş İslami Hareket'in tabiri caizse el kitabıdır İhvan. Yani İhvan'ın örgütlenme biçimi, İhvan'ın yurt açması, İhvan'ın medya ile ilişkisi, İhvan'ın batı söylemi, çok benzerlik içindedir. Yani Türkiye'de Gülen hareketi bile, mesela şöyle bir örnek vereyim. Seyit Kutub'un bir kitabı Yoldaki İşaretçiler'dir. Gülen'in ilk kitaplarından biri Ölçü ve Yoldaki İşaretler'dir. Yani İhvan'ı okursanız, İhvan'ın İsrail söylemi, örgütlenme biçimi, iç siyasetteki işte bu senin dediğin paradigmatik tavrı, mesela şimdi yani hem sekülerlerle ilişkileri İslamcıların hem dış alemde Amerika'yla ilahir. Dolayısıyla önemli bir nokta bu. Nedir bunlar? Bir tanesi şu. 19. yüzyılda büyük bir entelektüel tartışma başladı Ergun. Yani İslam çöktü, İslam dünyası ne yapacağız? Burada avantgard isimler ortaya çıktı. İşte Efgani, Abduh, Seyit Ahmet Han, Türkiye'de Mehmet Akif Ersoy. Bu tartışma, üst düzey entelektüel tartışma Müslümanları ikna edemedi maalesef. Müslümanları çevreden gelen, okumak için uğraşan küçük esnaf, daha eğitim seviyesi düşük insanlara hitap eden cemaat modeli dediğimiz bu işte Hasan el-Benna, Pakistan'da Mevdudi, Benna'dan sonra Kutup. Bunlar ikna etti. Bunlar şunu söylediler. Yani İslam'ı kurtarmak için entelektüel olmana gerek yok. İslam'ı kurtarmak için bize bir ruh lazım. Mesela Hamas kelimesi, İhvan'ın biliyorsun Filistin'deki temsilcisi uzantısı, Hamaset'ten, epik yani destansıdan geliyor. Bize bir ruh gerekiyor. O yüzden bizim örgütlenmemiz gerekiyor. Bu örgütlenme, Hasan Ali Benna bir öğretmendi, öğretmen olmalı, mühendis olmalı. Yani dini entelektüel, 19. yüzyıldaki gibi olmamıza gerek yok diye denildi. Ve bu, 19. yüzyılın sonundaki entelektüel İslamcılık, ilk Osmanlı İslamcılığı da onun parçasıydı, Babanzade, Ahmet Naim gibilere göre, daha anlaşılır. İşte düşman orada Amerika, işte içimize girdi İngilizler. Ve bu şekilde bir yapılanma oldu. Ve ilginç bir şekilde Türkiye'de mesela bu çok etkili oldu. İslamcılar zaten bunu kopyaladı ama Seyit Kutub'un mesela ilk çevirilerini yapanlardan biri Nurcular'a yakın olan Salih Özcan'dır mesela. Bu model ilaç gibi geldi. Çünkü İslami hareket periferiden merkeze giden yani orta düzey ekonomik eğitim düzeyi de ona göre olan insanlar olduğu için onu kopyaladılar. O nedenle haklısın. Yani Erdoğan çok tipik bir ihvancı söylemi. Yani Erdoğan'ın batı politikasını okursanız, kodlarsanız ihvanın batı ile ilgili söylediği şeyleri söyleyecektir. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu sadece orada kalmadı. Pakistan'da Mevdudi, bir de Suriye'de Said el-Havva vardı. O da aynı şeyleri söyler. Yani bunlar batının topyekun risk olduğunu. Ve Türkiye'ye gidin siz. Satır aralarını okuyun Esat Coşan'ın işte diğerlerinin aynı şeyi göreceksiniz. Yani bu İslam dünyasını Batı ile karşı bir pozisyonda oturtan içeride de sıradan Müslümanları İslam'ın kurtaracağına yani sen bir berber olabilirsin, terzi olabilirsin, sen de İslam'ı anlatabilirsin. Kaldı ki Seyit Kutub'un mesela bu açıdan kendisi ki şöyle söyleyeyim İhvan'da bile bu bir gerilim üretti. Çünkü Seyit Kutub İhvan'ın lideri değildi, etkili bir takipçisi diyelim. O kadar sert bir radikalizme yol açtı ki öldükten sonra o dönem İhvan'ın şimdi aklıma gelmedi ismi lideri olan kişi amacımız lanet değil davet diye bir kitap yazarak üstü kapalı kutuplu hatta Mevdudi eleştirdi. Çünkü çok sertti. Dolayısıyla soruna gelirsem Türkiye'de Erdoğan'ın ve İslam hareketinin geneli yani şöyle söyleyeyim 3 aşağı 5 yukarı çağdaş İslam hareket ihvancılıktır. Pakistan'a gitseniz de böyledir. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi söyler. Bunun özünde şu vardır. Şeriatı stratejik olarak bir zaman içerisinde hakim kılmak. Çünkü İhvan hareketi ne Seyit Kutup'ta ne Türkiye versiyonunda onu takip edenlerde şeriatın yorumlanmasına açık bir hareket değildir. Yani bugün şartlar izin vermediği için sizinle tartışabilir. Yani mesela bugün işte el kesmeyi konuşmayabilir sizinle ama kafada o vardır. Yani bir gün geldiği zaman şartlar verir, yani onu tartışmaya açmaz. Hal böyle olunca Erdoğan'ın dış politikada batı ile algısı, iç toplum, toplum düzeni. Peki nedir bu? İşin özü şudur. İslam üzerine 19. yüzyıldaki bu tartışma İhvan tarafından şöyle çözümlenmiştir. İslamiyet sadece bir din değil, aynı zamanda bir siyasettir.
Aynı yani, zamanda sosyal bir organizasyon.
Organizasyondur. Yani Müslüman olmak için hem Kutup'ta hem Mevdu'da daha sert var. Bu daha sonraki bunu İran devriminde İslami Hükümet diye bir kitap yazdı. Hümeyni, küçük bir kitapçı var. Şöyle dile getirdi. Yani Müslüman olmak için Müslüman bir order, düzen içinde yaşaman gerekiyor. Bu yoksa Müslümanlık fayda etmiyor gibi bir anlam üretti. Hal böyle olunca Türkiye'de de mesela farkında olmadan yani bunun farkında olmadan Türkiye'de İslamcı olmayan İslami hareketler de İslamcılığı tekrar etmektedir. Bu üç aşağı beş yukarı ihvan modelidir. Mesela ideolojik olarak böyledir. Kadın konusu, Batı konusu, dış politika, İslam Birliği gibi düşünceler. Halbuki bak ben sana bir şey söyleyeyim. Mesela bugün Türkiye'de Osmanlıcasıyla İttihadı İslam. Yani Müslümanlar, Erdoğan diyor Müslümanlar bir araya gelsin. Bak Emevilerin 9. yüzyıldan beri Müslümanları bir araya getiren bir devlet yok. 1000 yıldır. Klasik İslam döneminde bir aradaymış, küçükmüş ama. Yani Müslümanlık Hicaz'da meydana gelmiş. Ya 200 yıl küçük bir toplum. Arkasından hemen Kuzey Afrika'da kopma görüntüleri ortaya çıkıyor. Yemen'de parçalanma ortaya çıkıyor. Nitekim İspanya'ya giden ilk Emeviler kopuyorlar. Kendileri ayrı bir hilafet kuruyor. Ondan sonra yani şöyle söyleyeyim. Tam kitabı 751 Abbasi halifeliğinden sonra Abbasi döneminde de doğuda bir sürü devlet var. Onları bir araya getiremiyor. Yani İslam Birliği dediğiniz şey bir tesadüf olabilir. İslam kurulduğu zaman küçük bir topluluk olduğu için birlikte yönetilmiş olabilir. Ancak nereden baksanız 1200 yıldır, 1100 yıldır ya daha veya temkinli konuşursak 1000 yıldır böyle bir şey olmamış. Yani 1000 yıldır mesela Fatimi hilafeti varmış. Aynı zamanda Müvehhiler ki bak hem Şiiler de bölünmüş. Yani Fatimilerin altın çağında Bağdat'ta Müvehhiler var. O dönemde mesela Samaniler var. Arkasından geliyorsunuz Selçuklular var. Fatimiler varken Fatimilerin çöküş döneminde onlardan kopan Nizariler var, Hasan Sabbah. Yani Sünniler de bölünmüş durumda, Şiiler de bölünmüş durumda. Dolayısıyla şimdi kalkıp 1000 yıl sonra hadi bakalım bunları bir araya getireceğiz. Bunlar hep İslamcı düşünce. Yani buna İslam tarihine uyan şeyler değil. Ama sonunda dediğim gibi buna örnek alıyor. Son olarak da şunu söylemek, iç örgütlenmesi de ihvandır. İhvan ley dediğimiz yani dini eğitim almamış insanları örgütlemek, meslek odaları kurmak. Mesela Türkiye'de biliyorsunuz Erbakan döneminde iş adamları dernekleri kurulmaya başlamıştı. Aslında bunlar büyük ölçüde ihvan modelidir. Ondan sonra mesela şöyle bir örnek vereyim. İlk defa Erbakan kurmuştur iş dünyası derneğini. Ondan sonra Cemaat Tuzkon'u kurdu hatırlar mısın bilmiyorum. Yani o aslında birbirlerini şey eden modeller.
Müsiyat ve yani, Tuzkon geldi değil mi?
Evet yani aslında bakarsanız şöyle söyleyeyim. Bu güme gitti Türkiye'de. Türkiye İslamı'nın modeli İslamcılıktır. Yani şöyle örnek vereyim. İlk koleji açan İslamcılardır. Cemaat ondan sonra açmıştır. Mesela ilk gazete, mesela Zaman Gazetesi aslında İslamcı bir grup adamın kurduğu gazeteydi. Daha sonra cemaat eline geçti. Satın alındı biliyorsunuz. Yani aslında nurculuk da, yani klasik nurculuk da, Gülenizm versiyonu da İslamcılığı kopyaladığını farkında değil. Yani dikkatle bakarsanız iş adamı dernekleri, siyasetle ilişkiler, bürokrasiye gitme... Bu konuda üç aşağı ki daha derine bakarsanız zaten Türkiye İslami Hareketi'nde Seyit Kutup bir yıldızdır. Yani İslami hareket bir yıldızdır. Ama politik nedenlerle bu söylenmeyebilir. Mısır'da özel ilişkileri vardır. Şu olur bu olur. Dolayısıyla hem ideoloji hem Batı ile ilişkiler hem İttihadi İslam Birliği gibi bir düşünce ki biraz önce söyledim. 1000 yıldır bu sağlanamamış. Yani şöyle örnek vereyim. İspanya derken Osmanlılar ne yapıyordu? Osmanlı İmparatorluğu Bizans'la çatışmalarını bitirdiği gibi gidip Memlüklerin tepesine bindi. Yani Memlükler dönemi Mısır'ın en alt, İbn Haldun'u okuyun. İbn Haldun o dönemi en parlak çağ. Şimdi İbn Haldun dönemiyle kıyaslarsınız diyorum. İbn Haldun okuyun demek istemiyorum, düzelteyim. Dolayısıyla daha doğuya gidin İran-Türkiye ilişkileri. Yani burada bir bütünlük yok ki. Kalkıp bunu siz böyle bir bütün varmış gibi bir illüzyon üretiyorsunuz. Bunlar hep İslamcı okumalar.
Peki, şimdi İhvan tabii İngiliz işgali altında doğup büyüyen bir hareket. Sert bir hareket o yüzden. Hatta Amerikalılar İngilizleri çok eleştiriyor dönemde uzlaşmaz tavırlarını, Mısırlıları yok saymasını falan. Ve yazdığı raporlar var. Yani Mısır'ın taleplerine hak veren yorumları çok Amerikalı diplomatların o dönem. Ama dikkat çeken nokta, İhvan'ı faşist bir yapılanma olarak görmeleri, tekçi, her hayatın her alanına müdahale eden yabancı düşmanı ve zaten meşhur bir kara cumartesi, pazar mı ne yaşanıyor?
Evet.
İşte tabii, evet. Yabancılara Yahudiler öldürülüyor İsrail'in kuruluş tabii, döneminde.
Birkaç mobalama eylemi oluyor biliyorsun orada.
Evet. Ve aynı zamanda Koptik Hristiyanlara yönelik saldırı da oluyor. Yani Bu bir İslam'ın talihsizliği mi yani? Daha yumuşak bir coğrafyada çıksaydı böyle bir hareket daha farklı olabilir miydi?
Olabilir. Türkiye'de İlhami Güler var. Bu dediğini İslam'ın ilk dönemi içinde söylüyor. Yani İslam ilk geldiği zaman savaşçı bir Arap toplumu. Yani bir antropolojik bir tartışma bu. Ama Mısır örneğinde hak veriyorum. 1920'lerden başlıyor. Hem bir yani kolonyal bir şeye karşı mücadele var. Aynı anda da içerideki milliyetçi Vafd grubunun ilk tarihsel çekirdekleri var orada Mısır'da Milliyetçi Parti'nin. Onları da şey yapıyor. Türkiye'de ise Türkiye İslamcı Hareketi'nin bir antikolonyalizm şeyi yok. Yani Türkiye'de bugünlerde İslamcılık bu emperyalizm söylemini benimsedi. Türkiye'de Batı karşıtlığı, Batı falan filan bunlar Kemalist ulusal yani ulusal kurtuluş mücadelesinin bağlamında Kemalizmle eşleştirilen şeyler. Dolayısıyla Türkiye örneğinde böyle yani Türkiye'de şöyle bir şey yaşamadık biz. 25 yıl İngiliz modası altında veya Fransız sömürgesi altında bir İslamcılık nüveleşmedi. Dolayısıyla Mısır'daki daha radikal oldu. Dediğine katılıyorum. İhvan ilk dönemler gençlik teşkilatı vardı. Yeraltı teşkilatı evet. Biliyorsun. Bazı şeylere katıldı. Daha sonra
İsrail Savaşı'na katılıyorlar.
Şeyin kastine karışılmadı. Evet katıldı. Tabii ki. Dolayısıyla şeyde, ama bu
Süveyş kanalında çok ciddi çatışmalara giriyorlar.
Tabii. Birleştirmesi. Zaten şöyle. Aslına bakarsan Nasır dönüp İhvan'ı hedef alana kadar hatırı sayılır bir milliyetçilik de var İhvan'ın şeyinde. Yani çünkü evet. Yönetimle eşleşiyor o. Çünkü bir şekilde anti-emperyalizm, milliyetçilik ortaya çıkıyor. Ama son tahlilde Avrupa'da böyle. Yani Avrupa'da da bazı düşünceler bazı bağlamlarda ortaya çıkıyor. Bunu yani size
ama
şöyle bir şey
şimdi bu dinle bağlantılı olduğu için Avrupa'da demokratik süreç içinde onlar bir siyasi parti şeklinde örgütlendiği için eritilebiliyor ya da yok edilebiliyor. Ama ihvana bakıyoruz kurulduğu andan itibaren hep büyüyor. Baskılansa da ya bugün bile ihvan yani, anladığım kadarıyla hala çok güçlü bir yapılanma.
Çok güçlü. Güçlü tabii ki. Bak ben şöyle söyleyeyim. Şimdi burada iki tane temel sorun var bu sorunla. Birincisi şu. Şimdi Batı toplumunda, Doğu toplumunda bu ortaya çıkan modern yapılar ve düşünceler, yani modern ideolojiler, modern işte devlet, anayasa, demokrasi, kimlik gibi kavramlar Doğu toplumlarını ikna etmeyi başaramadı. Yani birinci problem bu. Yani ihvanın başarılı olması, Türkiye'de hala tarikatların, yani Batı'da da tarikatlar var ama bu kadar etkili değiller veya bu kadar işte durumda değiller. Bu birinci mesele bu senin sorduğunla ilgili 1800'lerin sonunda ve bugünlere gelirken geldiğimiz nokta itibariyle bu yeni yani modernlikle ortaya çıkan vatandaşlık, eşitlik, modern hukuk devleti, eleştiri kültürü gibi şeyler Doğu toplumlarını ikna edemedi. Doğu toplumlarının hatırı sayılır bir kısmı hala geleneksel yapılara ve söylemlere itibar ediyor. İkincisi de bir tane çok önemli bir kitap yayınlandı. Kalivas. Bu çok ünlü bir kitap. Hristiyan Demokrat Partiler kökte Batı'da kilise diyor ki partileşin, davamızı yayın. Fakat bunlar zamanla bu partilere karşı yani Hristiyan Demokrat Partiler seçim kazanmaya başlayınca kiliseye diyorlar ki ben sana niye uyacağım? Çünkü ben halktan oy alıyorum. Yani dini yapılar kendi işlerinden çıkan aktörler tarafından sorgulanmaya başlandı. Bu ikisi de İslam dünyasında olmadı. Yani birincisi hala İslam dünyası hatırı sayılır bir şekilde geleneksel öğretilere itibar ediyor. Yani bu
ama Türkiye'de İslam dünyasında siyasi hareket dini kontrol altına alabiliyor tabii. Batı'da bir çatışma yaşanıyor.
Bak, aynen
Doğu'da
şöyle.
Yok.
Doğru. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Orta Çağ Avrupa'sı ve Orta Çağ İslam dünyasında din aynı zamanda hukuk ve politikadır. Yani siz 12. yüzyıl İslam tarihini okursanız orada göreceksiniz ki din politikadır. O yüzden bütün muhalifler dini farklı yorumlamıştır. Mesela biraz önce örnek verdim. Selçuklar İsmaillere kızıyorlar. Niye? Onlar çünkü başka mezhepten. Yani Orta Çağ'da din politikaydı. Orta Çağ'da din hukuktu. Modern toplumda hala bu bitti, şartta devam ediyor. Yani İslam dünyasında din hala politika, din hala ideoloji ve kimlik sağlıyor. Bu benim birinci dediğim nokta. Yani birinci dediğim nokta nedir? Şudur. Yani dinler, bu modernliğin ortaya koyduğu büyük söylem kümeleri, işte ideoloji, anayasa, modern vatandaşlık, bu kitleyi ikna edemedi. Edemediği için bu kitle hala büyük ölçüde ona referans verdiği için onun aktörlerini. Kim bu aktörler? Tarikatlar,
ama ikna edemiyor çünkü yolsuzluk var. Hayat şartları değişmiyor. Eğitim yok yani. İslam kendi toplumu.
Tabii. Aynı temel sorun zaten bu. Doğru söylüyorsun. Temel sorun toplumsal dönüşüm sağlanamadı. Ama ikincisi de Kalivas. Şimdi aslında bak ilginç bir şey söyleyeyim. Tartışma oraya geldiği için İslami hareketli bu biraz oldu. Mesela bir örnek vereyim. Türkiye'de Esad Nakşibendilik içinde biliyorsun Esad Coşan'la Erbakan arasında bir tartışma ortaya çıktı. O tartışma aslında sekülerleşme tartışmasıydı. Esad Coşan dedi ki bu dergahın temsilcisi benim, manevi otorite benim, benim deneyim olacak. Erbakan dedi ki parti öndedir. Aslında ona bakarsanız Erbakan'ın Esad Coşan'la kavgası Kalivas'ın kitabında söylediği gibi partinin sekülerleşme tarafına gitmesi. Yani son kararı ben vereceğim. Ben parti liderim de. Dolayısıyla aslında özünde ruhani otorite ile toplumsal otoritenin tartışmasıydı. O açıdan kısıtlı da olsa Erbakan'ın geleneksel Nakşibendi otoritesine karşı otorite artık benim demişti. Bence burada bu filmi geriye sardıran iki şey çıktı. Birisi cemaat, öbürü AKP. Yani bunlar benim kanaatim Türkiye'de ki bu senin yani bahsettiğimiz geleneksel otoriteyi olduğu gibi ya Erdoğan bunu geri götürdü şu anda. Dolayısıyla bugün Erdoğan'ın söyleminde ne görüyoruz? İşte ayetlere atıf yapıyor, Diyanet İşleri Başkanı dine atıf yapıyor. Dolayısıyla burada ama sana hak veriyorum bu neden böyle devam ediyor? Batı'dan farklı çünkü toplum dönüşmedi. Yani bu modern yapılar, bunun içinde eğitim de var, sosyalleşme de var, şehirleşme de var. Bu büyük doğulu kitleyi kardeşim geleneksel yapılar var ama artık modern kavramlar var. Dünyayı buna göre algılaya çeviremedi. O yüzden hala Türkiye'de insanlar doğaya açıklarken dine de bakıyorlar. Yani hastalık nasıl çözülecek konusunda dine bakıyorlar. İşte ne bileyim ekonomik sorunlar nasıl çözülecek dine bakıyorlar. Bu şunu gösteriyor. Türk toplumu yani daha geniş ifade edersek Doğu toplumları kısmen geleneksel yani orta çağ zamanlarından devam eden bir şeyi devam ettiriyor. O yüzden burada her zaman tarikatlara, cemaatlere hatta seküler olarak bakarsak sadece bu şey değil ki vatan, millet, bir karış toprak bunlar hep bu kavramlar o gelenekselci yapıyla ilgili şeyler. Onlar devam ediyor çünkü kitle onlara fırsat veriyor, onlara kredi veriyor kitle. Çünkü bu dönüşüm sağlanamamış.
Bir de dikkat çeken şey işte cihat kavramı çok önemli ya. İhvan'da, Hasan Aldan'la da. Erdoğan da aynı tonda ve aynı sıklıkta kullanıyor sürekli.
Şimdi şöyle, zaten biraz önce belki önemli bir noktayı işaret ettim. İhvan'ın İslami hareketi götürdüğü kritik noktalardan bir tanesi de bu kavram. Yani yani iki kavram var orada ilintili. Bir, cahiliye kavramını yeniden tanımlıyorlar. Cahiliye dediğimiz İslam öncesi toplumu niteleyen kronolojik bir kavramı alıp İslam'ın hakkıyla yaşanmadığı toplumlar cahiliyedir diyor. Bak bu şöyle bir değişiklik üretiyor cihada gelmeden önce. Klasik olarak İslam'daki dikotomi, ikilem Müslüman ve Müslüman olmayanlardır. Yani bu böyle bir tanım. İhvan'dan sonra İslam'ı hareket cahiliye kavramı getirerek İslam'ı hakkıyla yaşamayan Müslümanlar da cahili olduğu için İslam'ın içine taşıyor o sınırı. Yani sadece İslam ve Müslümanlar değil, ben ve sen. Bugün Türkiye'de o var. Yani aslında bu şöyle söyleyeyim. Yani İslam ben ve öteki sınırını Müslüman ve yani Müslim ve non-Müslim'den, gayrimüslim'den hani dilimizde de var. Oradan alıp Müslümanların içine taşıyarak işte İslamcılar, işte tarikat ehli olan olmayan o sınırı oraya getirmek aslında feci bir problem. Bu feci problem ama bu mesela ilginç bir örnek vereyim. Popülizm çalışmalarında çok ünlü bir isim var, Kesmud. Onun yazdığı bir kitap var, Popülizme Giriş. Onun başında tartışıyor. Aslında popülizm de onu yapıyor. Yani Trump ne yapıyor? Amerikalılar ve dünya veya Amerikalılar ve düşmanlar, Amerikalılar veya Çin değil de toplumun içinde bir sınıf ayrım üretiyor. O açıdan İhvan benim gördüğüm kadarıyla İslam dünyasında erken popülizmi var ediyor. Başarılı bir şekilde Müslümanlara diyor ki bir dakika. Daha iyi Müslümanlar var, bir de böyle Müslümanlığın hakkını veremeyenler var. Şimdi orada ikinci problem de şu dediğin cihat kavramı. Cihat kavramında yani klasik İslam'da savunma amaçlı işte falan filan olan şeyi bir hayat tarzı haline getiriyor. Yani eğitimde cihat, modada cihat, televizyonda cihat. Bak ilginç bir örnek vereceğim dinleyicilerime. İran'da Tarım Bakanlığı'nın ismi ne biliyor musunuz? Tarımsal Cihat Bakanlığı. Yani bu kavram yani cihadı bir hayat tarzı haline, bir vigilance yani her an bir cihat içindeyim, her an yani o şu demek ben İslam'ın bir aktörün hayatın her alanında. O yüzden mesela şöyle bir İslam tipi
profesyonel üretti. Devrimci gibi yani.
Çağdaş İslam şöyle bir patolojik İslam tipi üretti. Bu restoranda mı yemem lazım? Bu otobüs mü caiz? Buraya oturabilir miyim? Ergun'la konuşabilir miyim? Bu televizyon olabilir mi? Yani hayatın hepsini bir sınır haline getirme. Bu borderline. Yani hayatın her şeyi mesela bir adama dersin ki kardeşim git sınava gir. Ehliyet sınavına. Bir saat sınavla dikkat edersin. Çıkınca mutlu mutlu yaşarsın. Hayır. Bu imtihan her yerde hayatın. Nerede yemek yiyorsun? Mesela şu gözlüğü nerede aldın? Her şeyi ifade biliyor muyum? Yani her şeyi sorgulayan bu cihadı hayat tarzı haline getirdiği için korkunç derece bir iç gerilim üretti bu. Çok büyük bir gerilim üretti. Dolayısıyla ve nihayet dış dünya ile ilgili. Dış dünya ile ilgili. Ve işte bu cihat, dış politika cihat, ekonomi cihattır. Halbuki ekonomi cihat falan değildir. Bunlar palavralar. Yani bunlar yorum. Yani böyle yorumlayabilirsin ama ben bunu kabul etmem. Yani biri yorumlayabilir ama işte moda bir cihat. Ve ne oldu Türkiye'de? Bizim cemaatimizin dergisini satmak cihattır. Bizim televizyonu izlemek cihattır. Yani öyle bir nokta. Yani bu aslında maalesef yani seküler açıdan bakarsak siyaset bilimci olarak bunlar faşizan düşünceler. Yani,
İşte zaten Amerikalıların en çok evet, o dönem atıp ama yaptığı bak, ihvana ilişkin bu.
Şimdi ben ilginç
ama bir şey en çarpıcı yönü yabancı düşmanlığını alıp aynen taşımış Erdoğan'a şey. Yani
çünkü şundan dolayı
Kemalistlerle de biraz var orada uyum.
Tabii bak şöyle bir şey söyleyeyim. Bak şöyle bir problem var. Şimdi şöyle örnek vereyim. Sağlıklı bir insanla konuşursun. Ama diyelim ki konuştuğun kişi ağır depresyon altında. Mental sorunu var. Onu ne yaparsın? Psikanalitik bir yere götürürsün. Şimdi siyaset bilimi de böyledir. Bazı toplumları görüneni anlamak yetmez. Onu dekonstrakt etmek zorunda kalırsın. Yani Türk toplumunun konuştuklarına bakınca işte hastalığı İngilizler yaptı, dış politikada Fransa'yla savaşacağız. Dersin ki burada bir hastalıklı durum var. Burada ne dedilen, ne söylenenlere değil. Ya mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben Türkiye'de bir televizyon kanalında dış politika tartışması izledim. Bir emekli kor general sadece Yunanistan değil İsrail ile Ermenistan'la savaşmamız gerektiğini söyledi. Programa katılan bir kıdemli kurmay emekli albay tam Oğuz Atay romanlarında gibi nerede olduğunu farkında değil. Yani o albayı al yan tarafta bir yemek programına koy aynı konuşmayı yapabilir. Şimdi bu adamların ne dediğini dinlersen aklını yitirirsin. Bunları psikanalitik yapmak lazım. Burada bizim sosyal bilimcilerin mesela işte deconstruction var. Veyahut ne bileyim Jung var. İşte yani ne söylendiğiniz ya niye böyle söylüyor? Ne oldu ki bunu söylüyor? Hangi travmayı yaşadı ki? İfade ediyorum demek istedim. Sosyal bilimlerde de o açıdan zengin yani biraz da pozitivizmin sınırlarından çıkarak biraz post yapısalcılığa gidersin. Söylem analizi yaparsın. Şimdi bu tartışmayı şunun için yaptım. Antikolonyal bir yani kolonyalizme karşı savaşmışsın ve toplumu başarılı bir noktaya getirememişsin. Aşağılık kompleksi oluşmuş. Aşırı bir aşağılık kompleksi var. Mısır'da da var. Türkiye'de de var. Sürekli bir yarış içindeyiz. Sürekli bir gün batıya işte çağdaş işte mesela hatırlarsın maçlarda Avrupa duyur sesimizi. Bundan dolayı bu eksikliği açıklamak için dış hedef senin için bir elverişli malzeme. Yani dıştan nefret etmek zorundasın. Çünkü dış dünyanın normal olduğunu kabul edersen sen kendini eleştirmek zorundasın. Bak şöyle bir örnek vereyim. İngilizce bir kelime var. Filibustering. Biliyorsun parlamentoda çok konuşarak yasayı geciktiriyorsun. Aslında Erdoğan'ın Sisi'nin yaptığı bu. Yani ortada başarı yok. 7 lira olmuş dolar. Kaç? 7 liraya da geçti.
7,5
lira olmuş. Korona almış başına gitmiş. Büyük bir filibustering.
Merkez Bankası rezervleri erimiş.
Döneceksin öbür gün Suriye diyeceksin. Yani bu bir filibustering. Yani sürekli böyle bir şey konuşarak yani psikolojik ama bu neyi üretiyor?
Ama şeyle oluyor bak mesela Mısır'da İhvan'ın şansı belki hiç iktidar olamaması. Türkiye'de AKP iktidar oldu. Şimdi görüyoruz ki işte gelecek kuşakları, genç kuşakları kaybediyor. Yani o gündem değiştirmesi, atması, tutması. Şimdi şu gerçek var. Türkiye'de çalışanların %50'si asgari ücretle çalışıyor. Tabii. Ve asgari ücret açlık sınırı resmi rakamlara göre.
Bu dediğin çok doğru. Maalesef İhvan'ın kısa iktidarı ve bir darbeyle son vermesi ve trajik bir şekilde Mürsi'nin mahkemede ölmesi fevkalade kötü bir şeye ulaştı. Menderes gibi bir şey oldu. Şimdi bak Menderes nedir? İdam edildiği için psikolojik bir bulut oluştu. Mesela 6-7 Eylül olayları Menderes döneminde oldu. Utanç verici. Bununla yüzleşemiyoruz. Aslında İhvan'ın iktidarı da Menderes gibiydi. Çok kötüydü. Baskıcıydı. Otoriterdi. Başarısızdı. Mesela Mürsi iktidarı gelince 100 günde şu sorunları çözeceğim dedi. İnternette bir hesap açıldı. Mürsi Metre. Hiçbirini çözemedi ciddi bir şekilde. Ama onu biz eleştiremez hale geldik. Çünkü geldi darbe oldu. Dolayısıyla psikolojik, yani Mürsi'yi eleştirince sen darbacı mısın? Menderes öyle bir yere konumlandı ki İslam kahramanı.
Bir de yani Mısır'daki baskı rejimi Türkiye gibi korkunç ya işkenceler.
Tabii bak Menderes döneminde Fantom Anlaşması var. İsrail'le Cezayir tartışmasında biz Fransa lehine oy veriyoruz. Dış politikası çok problemlidir Menderes'in. Yani İslam'a yani tırnak içinde açılan da İslamcı açıdan da problemlidir.
Erdoğan'ınki de öyle yani. Şimdi atıp tutuyor.
Ama işte bak.
Kudüs şöyle. Konusunda mesela Birleşik Arap Emirlikleri elçisini çekebiliriz dedi. Çekemedi gerçi Amerika korkusundan ama. Mesela Kudüs kendisi çekmiyor. İlişkilerini kesmiyor Kudüs'ü büyük başkent yaptı diye. Orada da pragmatik bir şey var. Çok anti-İsrail, burada anti-Siyonist, hatta antisemitik söylemleri var artık Erdoğan'ın ama İsrail de bunu sindiriyor.
Ya şöyle, şimdi bak iki şey söylemek isterim bu konuda. Birincisi şu, bunu daha önce söyledim. Türkiye'nin bu söylediklerini yapma şansı yok. Bunu da iç politika için yapıyor. Bunu tartışmayalım. Yani Türkiye ile Yunanistan'ın Ege konusunda tezleri değişmedi. Yani Yunanistan bir toplantı yaparak ben fikrimi değiştiriyorum demedi. Dolayısıyla bunu iç politika için yapıyor. Geçen hafta söylediğim gibi Erdoğan'ın şöyle bir şansı var. İç politikada dış politika ile ilgili manevra yapınca halk farkında değil. Yani halk dönüp Erdoğan'a ya sen böyle demiştin demiyor. İkincisi bugün Hasan Köse Balaban çok güzel bir makale yazdı gazetede. Aslında tam kafamdakini yazdı. Türk dış politikası çöküyor. Bak net söyleyeyim.
Yani çöküyor.
Yani ağır krizler vardı çöküyor. Şimdi dış politika şöyledir.
Kararda değil mi o?
Evet evet kararda. Yeni orada başladı. Şimdi bak ilginç bir şey söyleyeceğim. Bak bir Palmer ve Morgan Journal of Conflict Resolution'da bir makale bir zaman önce. Orada şunu tartışıyorlar. Şöyle bir benzetme yapayım. O makalede bu benzetme yok da ben yapayım. Bir terazi düşün Ergun. Hani terazinin kefesi olur ya. 100 kefesi var. Bu balance of power. Bu kefelerin bir tanesi çok küçük olabilir ama o dengeye toplam katkı olduğu için çok önemlidir. Yani küçücük bir dengedeki ya şöyle örnek vereyim. Bir terazi düşünün. Bir tarafına da büyük bir kütle koyun. Bir taş koysanız bozabilir. Dış politika böyledir. Yani Türkiye süper bir güç olmasa bile eskiden bu çoklu terazi sisteminde özgür bir ağırlığı olduğu için denge tutuyordu. Şimdi Türk dış politikası AKP döneminde bir krize girdi. Şu an çöktüğü için bu çöküntüyü dolduran ülkeler ortaya çıktı. Mesela Balkanlar'da işte senin o bahsettiğin ortaya çıkıyor. Orta Doğu'da değişiyor. Birçok Arap devleti yeni bir düzen kuruyor İsrail'de. Bak bu sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili mesele değil. Arabistan başka sinyaller veriyor biliyorsun.
Hava sahasını açtı direkt uçuşlara.
Dolayısıyla bunu tanıyacak.
Bu sadece Katar'ın ilişkileri düzeliyor.
Tabii bu sadece o şundan kaynaklanıyor. Yani sadece ben bütün bunlar Türkiye'den oluyor demiyorum ama Türk dış politikası çöktüğü için o boşluk. Burada ben şu uyarı yapmak isterim. Dış politikanız yanlışsa, kriz içindeyse büyük bedeller ödersiniz. Ama dış politikanız çöküyorsa varoluşsal bir tehdit yaşarsınız. Yani varoluşsaldan kastım çok büyük sorunlar yaşarsınız. Dolayısıyla burada Hasan'ın aslında bu makalesi onu söylüyor. Burada biz kriz yok yani. Yani mesela kriz nedir? Bir şirketim vardır. Bugün hastalanır işçiler, grev olur. Senin şirket batıyor şu anda. Piyasayı kaybedeceksin. İnsanlar şunu düşünecekler. Bu aktör yok, biz ne yapmalıyız? Alternatifler ortaya çıkacak. Dolayısıyla Türkiye, ama bu beklenen bir şeydi. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Türkiye'de
bir şey ekleyebilir miyim burada?
Tabii.
Yani şimdi işte Irak'ta topraklar işgal etti Türkiye. Suriye'de etti ama sonuç itibariyle YPG, Türkiye'nin terörist dediği, düşman saydığı örgüt hem Amerika hem Rusya nezdinde itibarlı, işte Moskova'da kabul edildi YPG'ydi. Rusya belli ki onu Türkiye'yi hoş tutarak Cenevre sürecine katmaya çalışıyor. İzledik Amerikalı sözcü ağlayarak ayrıldı Suriye'den, yani o coğrafyadan bile. Türkiye'nin güvenilik olmayışı düşman saydığı yapıların da uluslararası alanda
tabii ki
varlık kazanmasına ve güç kazanmasına, yani şu anki tablo geçici, biz oradayız, oldu, bitti değil. Sonuçta devletlerin hayatı uzun soluklu işler.
Bak ben şöyle söyleyeyim. Bir komşu ülkeye askeri olarak girmek zorundaysan zaten dış politikanın beceriksizlik var demektir. Yani bu çok kötü bir benzetme olacak da, hani Nasrettin Hoca'nın dediği, çocuğunu dövüyorsan bir problem var. Yani oraya gelmemesi gerekir o sorun. Bak ben bir tane örnek vereceğim yaşadığım. Türkiye'nin ekonomik olarak büyüdüğü, Suriye'yle arabuluculuk ettiği, Orta Doğu'da ağırlığını koyduğu dönemlerin birinde ben Almanya'da bir toplantıya katıldım. Burada ismini söylemek istemiyorum ama çok üst düzey Almanlar da vardı. Çok üst düzey. Orada İsrail'den gelenler de vardı. Etkili insanlar. Onlar aynen şunu dediler. O kadar baskı altındalardı ki, ya fiilen Türkiye yönetiyor bölgeyi. Onu dediler. Yani biz orada hatta birkaç benimle beraber Türk daha vardı. Biz hayret ederek izledik. Şimdi bu Türkiye İsrail'i endişe ettirmez ki. Yani ben İsrail hükümetinin yerinde olsam Türkiye mesela neyini engelleyebilir Türkiye İsrail'in? Dolayısıyla siz bölgede izole oldukça, zaaflarınız arttıkça konuşarak İsrail'e zarar veremezsiniz ya Amerika'ya. Yani bak konuşmak iç politikada bir etkili vardır. Konuşursun. Bunu daha önce söyledim. Securitization teori var. Konuşarak toplumu etkilersin. O da bir yere kadar. Bak nerede gördük örneğini? Metropol anket yaptı. Ne dedi? Biz seninle bunu 10 defa konuştuk. Bakan çok başarılı. Bakan çok iyi. Çok iyi yapıyor. Ne oldu? Halkın %60'ı bir rakamlara inanmıyoruz dedi. Bitti, o film bitmiştir artık. Şimdi dış politika da böyledir. Yani siz dış politikada eğer diyelim ki İsrail'i veya Yunanistan'ı rahatsız etmek istiyorsanız bunu konuşarak yapamazsınız. 2000'lerin başında Türkiye o dönemdeyken o ülkelerde bir baskı unsuruydu. Baskı unsuruydu. O baskı unsuru varken eğer sizden çekinecekleri varsa çekiniyorlardı. Şu an sizin dış politikanız çöküyor. Boşluklar ortaya çıkıyor. O boşlukları başka ülkeler dolduruyor. Bak birkaç tane temel boşluk. Mesela biz Batı ve Doğu arasında diyalog. Bunu mesela Emirates doldurmaya başladı şu anda. İşte Papa gitti falan biliyorsun. İşte sen ne yapıyordun? Arabuluculuk İsrail-Suriye. Ne arabuluculuğu? Sen Suriye'ye girmişsin. Ve Türk kamuoyu şunu anlamıyor. Bak şunu anlamıyor. Biliyorsun bir süre önce Azerbaycan'da, Karabağ'da bir çatışma oldu. Ona yakın Azeri askeri öldürüldü. Ne oldu Türkiye'de? Kıyamet koptu. Arkadaş aynı şey Arap dünyası için de öyle. Arap dünyası dediğin yer şöyle bir şey. İzah edeyim. Fez'den, Kuzey Afrika'dan veya Cebeli Tarık'tan Yemen'e kadar aynı dili konuşuyorlar. Bazı farklılıklar olmakla birlikte birbirlerini anlıyorlar. Dolayısıyla sen bir Arap ülkesine girdiğin zaman bu bütün Arap dünyası tarafından Arap ülkesine girmiş olarak algılanıyor. Yani senin Azerbaycan'a verdiğin tepki gibi algılanıyor. Bu senin bu Arap dünyasına girip bu dili, bu sosyal yetenekleri kullanarak efendim ben oraya haklı girdim deme yeteneğin yok. Yok olduğu için zaten Arap liginde sen Suriye'ye karşı bile pozisyon kaybediyorsun ki gayet doğal. Dolayısıyla bu Erdoğan'ın ve Türk dış politikası bugün efendim biz Suriye'ye girdik. İşte Yunanistan'a şunu yapıyoruz. Bak onu da analiz edelim. Doğrulanıp doğrulanmadığı net olmayan NATO'nun müzakere talebinde kim daha istekli gözüküyor şu anda? Türkiye mesajı veriyor değil mi? Yunanistan masaya gelsin, masaya gelsin. Öyle değil mi yani? Çünkü buradan Türkiye'nin bir yere varma şansı yok. Yani Türkiye'nin işte Meis örneğinde hangi ada? Almanları vardır. Buna kimse bir şey diyemez.
Ama Yunanistan daha akıllı oynuyor. Mesela Mısır'la yaptığı anlaşmada Meis yok. Onun konuşmaya açığın mesajı veriyor.
Onun sıkıntısı şu. Bak onun sebebi şu. Onu teorik çözelim. Şimdi bir süre önce ben bir kitaba atıf yapmıştım. Martin White, 3 gelenek. Orada der ki devrimci ülkeler, yani devrimci derken uluslararası ilişkilerde revizyonist ülkeler uluslararası hukuka itibar etmezler. Mesela erken dönem Rafsanjani'nin Cumhurbaşkanlığının geç dönemi değil, daha erken dönem İran'da böyleydi. Bir olayla karşılaşınca uluslararası sistem işe yaramaz, bu bir işte Yahudi komplosu, Birleşmiş Milletler sahtedir. Daha sonra İran ne yaptı? Uluslararası sisteme yakınlaşmak zorunda kaldı. Şimdi Türkiye'de maalesef bir tür revizyonist dış politika olduğu için topluma şu akt anlatılmış, Türk toplumuna. Uluslararası sistem palavradır, işte karanlık güçler var. O zaman sen nerede çözeceksin? Uluslararası sorunlar uluslararası sistemle çözülür. Bunu örgütleri, güç ilişkileri vardır. Türkiye şu anda Yunanistan'a göre maalesef, bunu üzülerek söylüyorum, uluslararası sistemi meşru olarak kullanamıyor.
Burada çünkü Yunanistan bir demokrasi.
hem demokrasi hem ikincisi Türkiye'deki, ama şunu söyleyeyim ben sana. Açık net söyleyeyim. Şimdi bak, bir tane siyaset bilimci var, çok severim, Pearson. Bu zaman kavramını çok iyi açıklamış siyasette. Diyor ki mesela biz seninle kavga ediyoruz. Veya Türkiye'yi düşün. Diyelim ki Erdoğan ve muhalefetleri kavga ediyor Türkiye'de. Değil mi? İktidar üzerinde bir kavga var. Biz hep şunu düşünürüz her gün. Erdoğan gidecek mi, gitmeyecek mi, kazanacak mı? Ama bir şeyi unuturuz. Zaman da çalışıyor bu arada. Zaman çalışıyor ne demek? Hasta ölebilir bu arada. Yani Erdoğan gidecek mi, gitmeyecek mi tartışmasını yaparken bir gün Erdoğan gidince dönüp aa Türkiye ne oldu bu arada? Sakat kalmış olabilir Türkiye. İfade biliyor muyum? Yani zaman, yani biz bu kavgaları konuşurken kozmik düzen zamanı durdurmuyor bizim için. Biz seninle konuşurken burada fabrikalar çalışmaya devam ediyor. Hasta olanların hastalığı artıyor. O yüzden Türkiye'de iktidar kavgası devam ederken Türkiye'de zaman çok önemli. Çünkü Türkiye şu anda nasıl diyeyim? Komadaki bir hasta. Bu kavga uzun sürerse Erdoğan gitse bile sakat kalabilir bazı uzuvları. Endişemiz
bu. Geride bıraktığı miras da sağlıklı olmayacak yani. İşte olmayacak ama Şener'in... sakat. Demirtaş'ın tamam. Kahvaltı teklifine verdiği cevaba bakarsan.
Şimdi bunu şunun yani... için söyledim. Bunu şunun için söyledim. Bak şu net bir şey. Yani bunu şunun için söylüyorum. Erdoğan görünen o ki bu ekonomik dış politik sorunları çözemeyecek. Çözemediği zaman iki tane yolum var. Açıkça söyleyeyim. Birinci yol değişmek. İşte ne yapacak? Mansur Yavaş'la görüşecek. Mesela ben bunu az çok tahmin etmiştim. Gün gelecek belki parlamenter sistemi anlatmaya. Yani eğer gidişat kazanmanı mümkün kılmıyorsa değişirsin. Veyahut hiç kimsenin düşünmediği şeyi yapacak. Krizi daha da arttırarak olağanüstülükler, işte burada Yunanistan'la bir mantıksız bir şey denenebilir. Bunun dışında Türkiye geri adım atacaktır. Göreceksin. Yani şöyle geri adım atacaktır. Şunu demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Buradaki tezlerinden geri adım atmayacaktır. Bu işleri bu şekilde yapamayacağını görecektir. Yani Türkiye'nin, Türk toplumuna şunu anlatmamız gerekiyor. Türkiye dış politikası bu kapasitesiyle Almanya, Fransa falan bunlarla ulaşamaz. Böyle bir şey yok. Bunda da yüksünmemek lazım. Yani Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü ortadadır. Erdoğan eğer dediğim gibi büyük bir kriz çıkarıp iktidarımı böyle gibi bir çılgınca düşünce, ki böyle bir şey olmayacağını varsayarak konuşuyorum. Onu kenara koyarsam ben Türkiye'nin bu konuda da bak Libya gibi aynı. Bak Libya, Türkiye dış politikası aslında çok aynı mantık üzerine işliyor. Erdoğan kontrollü gerginliğe gidiyor. İç politikada bunu kullanıyor. 3 ay, 5 ay. Arkasından Türkiye dediğini yapmıyor. Libya'da yaptık mı? Mesela şimdi yani yaptık mı şu an Libya'daki her olay bizim dediğimiz gibi mi oluyor? Şöyle bir dünya yok. Yani burada şunu net anlatmak gerekiyor. Türkiye'nin uluslararası sistemdeki kapasitelerini aşacak bir şekilde uluslararası sistemin majör sorunlarını, yani majör büyük sorunlarını Türkiye'nin istediği gibi çözme şansı yok. O yüzden Yunanistan konusunda da Türkiye NATO veya diğer işte uluslararası sistem üzerinden konuşmaya geri adım atacaktır.
Öbür zaten türlü, Türkiye'nin bu agresif tavrı şey, yani Avrupa Birliği'nde bir çeşit savunma ve dış politika ortaklığı fikrini yeniden canlandırdı. Yani bu kadar agresif bir ülke, Rusya ve Türkiye, yani bugün işte Avrupa'da bir savunma.
Tabii bak, hatta şöyle söyleyeyim. Bak ilginç bir para, iki gündür ben şeyleri okuyorum, dış politika yazanları. Mesela Rusya'nın Yunanistan'a ilgisi, bak Yunanistan orada çok akıllı davranıyor. O Brüksel'de bir mesaj. Yani Yunanistan, eğer Avrupa Birliği kendi iş dengeleri açısından Yunanistan'ı tatmin etmezse, bak Yunanistan diyor ki benim diyor Rusya'yla da görüşüyorum ben diyor. Dolayısıyla yani bu denklemlere Türkiye'de girebilir. Türkiye, bak Türkiye, yani şu an Türkiye'de Batı, yani maalesef içinde sekülerler olmak üzere korkunç Batı karşıtı bir dış politika, Batı karşıtı bir kamuoyu olmasına rağmen Türkiye Batılı sistemin yani içindedir, yakındadır. Yani bir Türkiye Batılı diplomasisinin bugün parçası olmuş değildir. Türk dış politikası eskiden beri bunu kullanabilir. Dolayısıyla bunu yapabilir. Ama yapmadığı için, yani yapmadığı sürece bu da şundan kaynaklanıyor. Biraz önce dediğim gibi revizyonist dış politika güttüğü için Türkiye, yani şöyle söyleyeyim, sen sistemi meşru görmezsen o sistemin unsurlarını kullanamazsın. Bu çelişki olur. Onu meşru görmediği için onları hafife alırsın. Bağırarak çağırarak iş yapacağını varsayarsın. Buradan hiçbir yere varamazsın. Türkiye varamayacaktır. Yani bu heyecana gerek yok. Bir çılgınlık, yani iç iktidar dışında, tekrar çünkü söylemiş oluyorum ama bir çılgınlık dışında Türkiye'nin Yunanistan siyasetinin bu şekilde varacağı yer hiçbir yere varamaz. Bu gazı da böyle çıkartamaz, böyle götüremez. Dolayısıyla bu iç politika ile ilgili. Yani bunu tekrar edelim. Türkiye'de onu da anlamış değilim. Yani pek çok insan dinledim ben bu krizde Türk kamuoyu ne düşünüyor anlamak için. Yani pek çok insan bunun iç politika, bu çok bariz bir iç politika tartışması. Yani şöyle örnek vereyim. Bir insan düşün, sürekli takılmış gibi ıspanaklı yemekten bahsederse onu aşçı edeyim doktora götürürsün. Ama ıspanaktan bahsediyor olsun da hasta dersin. Yani Erdoğan'ın Yunanistan demesi dış politika görünümü olmasına hemen iç politika konuşuyor. Bunu karıştırmamak lazım. Yani Erdoğan burada temel olarak Erdoğan'ın karın ağrısı şudur Ergun. İçeride Erdoğan bir dönüşüm sağlayamıyor. Korona normalleşmeyi engelliyor. Ekonomi sorunları çok had safhada. İşte doların işsizlik ortada. Türkiye'de istihdam edilen nüfus çok düşük. Buradan çıkamadığı için Erdoğan'ın artık bu tür işte söylem üzerinden dış politikadır, iç politikadır, tarikattır, şudur, budur artık ne olursa bunu bir kullanmak zorunda. Dolayısıyla Türkiye'de de muhalefetin buna gitmemesi gerekiyor. Buradaki problem bence Erdoğan'dan ziyade muhalefette Türkiye'de geleneksel olarak batıcı muhalefet, yani tırnak içinde batıcı muhalefet de Erdoğan'dan çok bu konuda batı karşıtı. Yani böyle bir bu bence burada Erdoğan'ın başarısı dış politikada değil, içeride CHP'yi ve klasik batıcı muhalefetin tabanını batı karşıtı yere savunması. Başarısı var Erdoğan.
İlk farklı söylem getiren eleştirilerimize rağmen Ahmet Davutoğlu şu anda.
Bak ben onu söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim burada. Şimdi Türkiye'de şöyle bir yanlış yapıyor Erdoğan. Erdoğan konusunda. Bir bak siyaset bilimiyle siyaset felsefesini karıştırmamak lazım. Şöyle örnek vereyim. Siyaset bilimci kim? Haywood. Siyaset sosyoloğu felsefesi kim? Farabi. Siyaset felsefesinde idealden, yani Farabi'nin ideal devleti. Yani ideal olsun. Biz siyaset felsefesici değiliz. Felsefesi yapmıyoruz. Siyaset bilimi ise olan biten sorunları, yani bu sıradan, anlatabiliyor muyum demek istediğim, günlük sorunu, yani domates fiyatını nasıl indireceğiz? Bu gitsin, bu gelsin. Türkiye'deki maalesef seküler, hükümet karşıtı, hatta liberallerin bir kısmı Türkiye'yi siyaset felsefesi gözüyle bakıyor. Siyaset felsefesi ideal toplum arayışı. Yani o hatalı, bu hatalı. Farabi diyor ki ideal işte kral, filozof kral olsun. Öyle bir yok ki. Amerika'yı Trump yönetiyor. Bu yani. Buna göre bir çözüm üreteceğiz yani. O açı, yani dolayısıyla ben siyaset felsefesi açısından bakarsam Erdoğan'ı, Davutoğlu'nu eleştirirsin. Ancak dediğine hak vermek için söylüyorum. Siyaset bilimi ise ona bakmaz. Bu Kayserilidir. Toplumla zaten kusurlu, ideal bir şey yok. Bu kötülükler arasında ne yapacağız? Bunu sormaya, çözmeye çalışıyoruz. Bu açıdan bakarsak Davutoğlu'nun mesela idam karşısındaki mesajı çok önemli. Dikkat ettiysen idam tartışılınca İstanbul Sözleşmesi konusunda. Üçüncüsü de bu dediğin gibi Batı ile ilişkiler konusunda. Yani işte bu şeyleri ben son derece yerinde görüyorum. Çünkü şöyle bir problemimiz var. Bak şöyle bir problem var. Bir tane makale okumuştum. Şunu tartışıyordu. Soğuk Savaş döneminde niye Polonya'dan bir papa, yani işte onun rolünü oynuyor. Hatırlarsan komünizm yıkılışında papa Polonya'dandı. Çünkü şöyle bir ihtiyaç var. İnsanlara kendilerinden birinin konuşması gerekebilir. Yani bir sekülerin dindarlara, tarikatların ne kadar kötüğünü anlatmasının hiçbir anlamı yok. Dindarların da meşru gördüğü bir adamın iletişim teorisinin temel ilkesi bu. Yani seküler bir adam çıkıp işte tarikatlar ne kadar zararlı dediği zaman bu ters tepki yapar. O yüzden dikkat edersen dünyanın her yerinde siyasetçiler halktan biri rolünü oynarlar. Çünkü halktan biri olursan halk seni benimser mantığı var. Şimdi o açıdan önemli bu. Yani Avrupa'nın önemli olduğu, idamın yanlış olduğunu bir entelektüelin söylemesi. Bunlar da önemli. Ama İslami hareketin içinden, yani Ali Babacan'ın idam cezasına karşı gelmesi çok önemli bir şey. Şunu unutmamak lazım. Hem Türkiye'de idam diye burnundan ateş çıkaran bir kitle var. Maalesef çok üzücü. Hem bu şeriatın da bir parçası. Aslında bu reformist bir eylem yapıyor adam burada. Yani bunu dediğim gibi siyaset felsefesi yapıyorsak ideal devlet, filozof kral, ona bakarsan vatandaşın hepsi kitap okuyor. Bu Farabi'nin ideal devleti, Ütopya, Thomas More. Ama biz siyaset bilimi analizi yapıyoruz. Siyaset biliminin siyaset felsefesinden farkı insanlar kusurlu, Trump Amerikan başkanı, öbürü orada bilmem ne yapıyor. Burada ne çözüm üreteceğiz? Buradan bakarsak benim gördüğüm kadarıyla Batı karşısında Davutoğlu'nun bu söylemlerinin ben şey olduğunu düşünüyorum. Yani önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Bunun evet bu Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmez ama dediğim gibi yani en azından İslami etiketi tartışılmaya açılmayacak insanların Davutoğlu, Babacan gibi İslami konularda Batı, idam, kadın gibi konularda konuşması fevkalade değerlidir.
Yani Davutoğlu'nun bir önemi de şu, yani hem İslami gelenekten geliyor hem de işte devlette uzun dönem görev yaptığı için bir devlet aklı var.
Şimdi şöyle bir şey var. Ben küçüklüğümde bir ihtiyar birisiyle konuşmuştum. İşte CHP, Demokrat Parti niye onları hatırlarsın tartışırken. Yani insanlar bir şekilde CHP iktidarına karşı öyle küsmüşler ki 1950'de. Kim olsa yani Demokrat Parti ile ilgilenmiyor adam. İfade biliyorum. Yani şu anda Türkiye'de öyle bir iktidar tecrübesi yaşadık ki biz. Yani devlet kurumları gitmiş, ortada fiilen bir hanedan var, hukuk kalmamış, dış politika iflas etmiş, televizyonlarda insanlar tabiri caizse küfrederek konuşuyor. Bir tür ayak yakımı kültürü devletle iç içe girmiş, devletin sınırları kalktığı için buraya bakarsan Türkiye'de yani ne bileyim mesela şimdi yanlış anlaşılacak da eskiden en marjinal gördüğüm insanlar bile bana şey gibi gözüküyor. Devlet aklı neyse o dediğini anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir durum var ki Türkiye'de bakanların konuşmaları, tarzları yani devlet dediğimiz şey eğer makul sağduyulu düşünceyi temsil ediyorsa o, şu günkü vasata göre ben Davutoğlu'nu çok tercih ederim. Ki biraz önce söylediğim gibi eskiden eleştirdiğim pek çok insanı ben şimdi vay be ne kadar standartları yüksek insanlarmış diye anıyoruz yani. Bu da yani Türk filmi sloganı olacak da bizi bu hale düşürenler utansın.
Peki. Süreyi epey aştık ama güzel bir sohbet oldu. Ağzına sağlık. Haftaya görüşmek dileğiyle.
Görüşmek üzere. Herkese mutlu bir hafta diliyorum. Selamlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.